Sayın Süleyman Gencel, Enerji Kongresi İstanbul'da düzenleniyor. 23. Dünya Enerji Kongresi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Türkiye'de ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmelerin ardından Türk Akımı projesi imzalandı. Rusya doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak olması yönündeki Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi Enerji Bakanları tarafından imzalandı. Bunun değerlendirmesini alalım ilk önce.
İstanbul'da yapılan enerji kongresi her iki yılda bir dünyada tekrarlanan bir kongre. Önemli bir kongre gerçekten. Bizim için çok önemli olan iş Putin'in Türkiye'ye gelmiş olması ve Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin nereye gittiği, Putin'le Erdoğan arasındaki anlaşmanın ne olduğu konusu. Siyasi perspektifi biraz geride bırakalım, ekonomik bazda bakalım, daha doğrusu enerji bazında bakalım. Bir Türk Akımı projesi kabul edilmiş durumda her iki taraf tarafından. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Türk Akımı projesi yaklaşık 7 yıldır masada, gündemde ve aslında Türk tarafının çok istemediği bir projeydi. Erdoğan'ın da çok istemediği bir projeydi. Bürokratların da çok istemediği bir projeydi. Neden diye soracak olursanız, Türk Akımı projesi aslında Türkiye'nin önümüzdeki 25-30 yılının tamamını doğalgaz bazında Rusya'ya bağlayan bir proje. Rusya bu proje ile Ukrayna'yı bypass etti. Kendi siyasi yapılanması için de kabul edilebilir bir şey. Ama Rusya'nın şöyle bir önerisi, şöyle bir isteği var. Türkiye'nin yaklaşık önümüzdeki 20 yıllık doğalgaz talebini de dikkate alarak bu doğalgaz talebinin tamamının Mavi Akım projesi, ki daha önce Türkiye ile Rusya arasında imzalanmış olan bir doğalgaz projesiydi, artı TUP projesiyle birlikte Türkiye'nin hemen hemen bütün doğalgazını karşılamış olacak. Dolayısıyla biz Türkiye olarak Rusya'ya tamamen bağımlı noktaya geleceğiz. Ve fiyatı da Rusya belirleyecek. Mavi Akım projesinde Mesut Yılmaz'ın Rusya ile yapmış olduğu doğalgaz anlaşmasında doğalgazın fiyatını Rusya belirlemiş ve bugüne kadar, hatta bugün bile bu doğalgazı biz Avrupa'ya göre 3'te 2 daha pahalı kullanmak zorunda kalmıştık. Bugün bu konu üzerine bir takım tartışmalar oldu, sonuca bağlanmadı. Böyle bir sıkıntı var ortada. Dolayısıyla bu proje net bir biçimde yürürlüğe girdiği takdirde biz 25-30 yıl boyunca tamamen Rus gazına bağlı olacağız.
Gerçi yürürlüğe girdiği takdir ediyorsunuz ama imzalandı artık şu anda, evet, herhalde yürürlüğe, evet, girmesi kesinleşmiş değil mi?
Tabii ki zaten Putin'in asıl beklentisi de buydu ve bu son 9 aydır yaşanan sıkıntılardan ciddi derecede bir nema elde etmiş durumda Rusya. Önümüzdeki 20-25 yıllık doğal gazının en azından bir bölümünü Türkiye'ye satmasını garantilemiş durumda.
Peki Türkiye'nin bu işten bir çıkarı yok mu? Yani bu doğal gazı Avrupa'ya taşıyacak olmasının kendisine getireceği bir gelir yok mu, getiri yok mu? Ayrıca Türkiye'nin doğal gaz almayı garanti etmiş olması önümüzdeki 20 yıl içinde bir garanti söz konusu ve bir gelir söz konusu değil mi bu sayede?
Metreküpte 0.5 dolar geçişten, Avrupa'ya geçişten Türkiye buradan para kazanacak. 0.05 dolar metreküpte. Bu aslında hiçbir şey. Şimdi burada önemli olan şu. Rusya bu projeyle Türkiye üstünden doğalgazı dolaştırırken Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda %5 büyüyeceğini düşünerek %5 büyüme üzerine toplam doğalgaz talebi ne olur diyerek bu anlaşmayı koydu. Yani Türkiye'nin diğer bütün alternatif doğal gaz kaynakları, dolayısıyla Türkmen gazı, dolayısıyla Azer gazı, dolayısıyla İsrail gazı, dolayısıyla Irak gazı, İran gazı, her tür gazı buradan geçirdiğinde Türkiye'nin %5 üstünde büyümesi gerekiyor ki ekstra doğal gaz talebinde bulunabilsin ve diğer ülkelerin daha ucuz giden doğal gazından yararlanabilsin. Biz bu şansı kaçırdık. Bunu net bir biçimde ifade edebilirim. Önümüzdeki 20-25 yılımızı biz tamamen Rusya'ya bağlamış durumdayız. Ve bunu ben söylemiyorum. Bunu Türkiye Cumhuriyeti bürokratları söylüyordu. Ama 9 ay önce talihsiz bir uçak kazası ve ardından inanılmaz kötü bir ekonomik ilişki dolayısıyla Rusya bu anlaşmanın yenilenmesi noktasında masaya bunu getirdi ve biz maalesef bunu kabul etmek zorunda kaldık. Bu benim tezim değil. Ben buna muhalefet olsun diye bunu söylemiyorum. Açın Erdoğan'ın bu proje konusunda daha önce söylediklerini, 9 ay önce söylediklerini okuyun. Orada da bunların hepsini göreceksiniz. Ve Türk bürokratlarının, özellikle de enerji bürokratlarının bu projeye ne kadar karşı olduğunuzu göreceksiniz. Biz tamamen bir rekabeti kapatmış durumdayız bu anlaşmayla.
Türkiye'nin Irak'taki varlığına değinelim biraz dilerseniz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak ve Suriye üzerine bakışı nedir normal anlamda? Her iki ülkenin kendi ulusal sınırlarının korunması. Bu ulusal sınırlarının korunması dediğimizde bir Irak hükümetinin olması, aynı zamanda bir Suriye hükümetinin olması. Başika merkezi Irak hükümetinin sınırları içinde yer alan bir alan. Ve merkezi Irak hükümeti burada bir tavır sergiliyor. Bu tavrın doğru ya da yanlış olması sorgulanabilir. Ama bir tavır sergiliyor ve diyor ki ben bütün bir Irak'ın bir üst yönetimi olarak Türklerin burada olmasını istemiyorum. Türkler de diyor ki biz buradayız. Sen bizi daha önce çağırmıştın. Çağırdığın için buradayız ve buna devam edeceğiz. Irak hükümeti de diyor ki hayır, ben sizin buradaki varlığınızın başka nedenlerle, başka bir savaş nedeni olarak dönüşebileceğinden çekindiğim için burada olmanızı istemiyorum. Merkezi Irak hükümetinin genel bakışı dinsel yapılanması ne? Şii yapılanması. Bu kimle bağlantılı? İran'la bağlantılı. İran ve Merkezi Irak hükümeti kimle bağlantılı? Üst yapıda Rusya ile bağlantılı. Dolayısıyla Merkezi Irak hükümeti bunu Türkiye'den talep ederken bir miktarda Rusya üstünden de talep ediyor. Çünkü sonuçta orada bir operasyon yapılacaksa belki Ruslar doğrudan bu işin içinde olmayacaklar ama Merkezi Irak hükümetine destek olarak yine de orada olacaklar. Sonuçta bir yerden Rusya ile anlaşmış oluyorsunuz ama diğer taraftan Ruslarla karşı karşıya geliyorsunuz. Burada başka bir açmaz var.
Bu arada Amerika'da var. Amerika'yı da unutmayalım. Evet, Amerika'da karşı çıkıyor.
Evet, Amerika ve Amerika burada artık net bir biçimde bunu ifade etti. Hillary Clinton, Trump tartışmasında, birinci tartışmada Kürtlerle ve Araplarla IŞİD'e karşı savaşacağız dedi ve Türkiye'nin ismini kullanmadı. Bu sefer Hillary Clinton net bir biçimde Kürtleri silahlandıracağız dedi. Yani giderek Amerika-Türkiye ilişkileri Kürt sorunu üstünden gerginleşmeye başlıyor ve İki tartışma sonucunda gördüğüm kadarıyla birkaç adım öne geçen Hillary Clinton'ın da ihtimaldir kazanma şansı ve giderek Türkiye karşıtlığını net bir biçimde ifade etmeye başlıyor. Ve ona karşılık da Türkiye'de özellikle de AKP yönetiminde bir Trump severlik başladı. Hani Hillary Clinton'ın bu yeni politikalarına karşı acaba Trump başka bir pozisyonda olabilir mi? Türkiye ile yakınlaşabilir mi? Şeklinde başka bir pozisyon almaya başladı Türk hükümeti ve Türkiye devleti. Çok ciddi ve sıkıntılı bir süreç özellikle de Irak konusunda ve Başika konusunda. Onun Suriye yansımasında da bir başka sıkıntı var. Özellikle de Ruslarla olan sıkıntı var. Rusya Türkiye'nin şu an sınırdan girip yaklaşık 25 kilometre aşağıda olan Albab'ı, Suriye'deki IŞİD merkezini Türklerin almasını istemiyor. Çünkü eğer Türkler orayı alır ise o zaman Rusların muhalif Suriyeliler, İslamcı Suriyelilerle olan çatışmasında Halep üstünde daha fazla Suriye'ye karşı baskı kuracaklarından endişeliler. Ondan dolayı onlar da Türkiye'nin Albaba kadar inmesini istemiyorlar. Amerikalılar zaten istemiyor. Bir de başka bir sorun orada yaşanıyor. Yani bu Irak'la Suriye, Amerika ve Rusya çatışması, tabii aynı zamanda İran, Çin, İsrail tartışması hepsi bir noktaya geliyor. Ama bu nokta şu anlamda net. Hiçbiri Türkiye'nin daha geniş bir coğrafyada özellikle Irak ve Suriye'de etkili olmasını istemiyor.
Suriye ve Irak'tan sonra Güneydoğu'ya doğru yönelelim. Güneydoğu'da da çatışmalar bir anda ivme kazandı. Çok sayıda acı haberler geliyor bölgeden. Ancak bu arada operasyonlar da yoğun bir şekilde sürüyor. Askeri operasyonlar. Bu konuda neler söylenebilir?
Şimdi bu askeri operasyonlar konusunda benim soru işaretlerim var. Çünkü askeri operasyonları yaklaşık 2 yıldır Türkiye açıklıyordu. Askeri operasyonlarla PKK'ya karşı çok büyük başarılar kazandığı söyleniyordu. Ondan sonra bu işte Temmuz ayındaki darbe girişimi oldu. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti ordu şöyle bir açıklama yaptı. Bize verilen bilgiler yanlışmış. Böyle bir şey söz konusu değilmiş diye. Şimdi ben böyle kandırılmış bir siyasi ve askeri yapının bugün ne kadar başarılı olduğu, yani nereye ne kadar gittiği konusunda da kendi içimde soru işaretlerim var açıkçası. Çok başarılı olduklarını iddia ediyorlar. Çok başarılı olan bir bölgede ve kazıdıklarını iddia ettikleri bir bölgede 5 ton bir bombanın öyle elini kolunu sallayarak bir yerden bir yere gidip bir yerde durdurulup orada da kendilerini patlatmasını çok da mantıklı bulmuyorum. Çünkü bu bir tane değil. Yani hani bu örnek 3 ayda bir tane olabilir. Evet, çok organize bir şeydir diye söyleyebilirim ama bu her gün tekrarlanan bir şey. Dolayısıyla hani kim ne kadar etkin, kim nerede ne kadar güçlü, çok öyle hani devlet kanalıyla, devletin eliyle gelen bilgi beni çok etkilemiyor. Çünkü dediğim gibi 1,5 yıldır çok başarılı olduğu iddia ediliyordu ve kendileri sonuçta bizi FETÖ kandırmış, FETÖ bize farklı bilgiler veriyormuş deme noktasına geldiler ve 1,5 yıl içinde orada yüzlerce insan öldü ve bunların hepsi bir şekilde geldi FETÖ örgütüne monte edildi, onların hatasıymış dendi geçti. Yarın birilerine monte edilebilir, birileri için aynı şey söylenebilir. Ondan dolayı ben çok çok emin değilim açıkçası. Gelen bilgiden çok emin değilim çünkü Türkiye'de bilgi almak çok zor şu aşamada. Çünkü hemen bir yasak geliyor ve engelleniyor. Doğru dürüst bilgi gelmiyor açıkçası ve o bilgi gelmediği için de biz neyin ne olduğunu çok net bir biçimde analiz edemiyoruz. Güneydoğu için söylüyorum. Tabii çok ciddi bir terör saldırısı. Herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Hem sivillere hem askerlere. Ama bu yaşanıyor Türkiye'de ve sürekli yaşanıyor. Yani bir önceki konuya gelelim. Rusya ile turizm iyi olunacak deniliyor. Her 3 günde bir 15-20 kişinin ölmüş olduğu bir ülkeye Rusya turizminin yeniden eskisi gibi canlandırılmasının da çok da kolay olmayacağı kanısındayım açıkçası. Yani Ruslarda da çünkü 9 aydır siz Rus devleti olarak Türkiye'yi sürekli negatif haberlerle Rus toplumunu beslemiş durumdasınız. 9 ay sonra bu Türkiye çok iyidir, bu ülke çok mükemmeldir, hadi gidin orada turizm yapın demekte ve o insanların da onu tamam Rus devleti bunu söyledi diyerek gelmelerinde çok fazla algılayacaklarını zannetmiyorum.
Gelelim Ankara'ya. Ankara'da Anıtkabir ve çevresinde bir takım gelişmeler yaşanıyor. Anıtkabir'de Anıtkabir bahçesine kurulan bir çocuk bahçesi, çocuk parkı belirli kesimlerden gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı Anıtkabir komutanlığı tarafından. Şimdi de Anıtkabir bahçesinin, Anıtkabir'in bulunduğu bölgenin içerisinde bir futbol sahası, halı futbol sahası yapıldığı haberleri geliyor. Bu da birçok kesimden büyük tepki gördü. Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşüren girişimler olarak nitelendirildi. Hem bu konuda sizin yorumunuzu almak istiyorum hem de Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon milletvekili tarafından da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın istifaya davet edildiği haberi var. Anıtkabir'deki girişimlere yeterli tepkiyi, gerekli tepkiyi göstermediği gerekçesiyle.
Soruyu tersten cevaplayayım önce. Hulusi Akar'ın bugüne kadar 10 defa istifa etmesi gerekiyordu. AKP yapısında nedense kimse istifa etmiyor. İzlanda'daki maç rezaletinden sonra Fatih Terim'in de istifa etmesi gerekiyordu. O da istifa etmiyor. Yani AKP'de şöyle bir şey var. Arkadaş olmuştur ama bizim istifa gibi bir derdimiz yoktur diye. Kimsenin de istifa etmek gibi bir isteği olduğu kanısında değilim. Herkes pozisyondan memnun ve bu pozisyonu sürdürüyor. Siz istediğiniz kadar istifa etmeli değil ama kimsenin istifa etmek gibi bir derdi yok. Gelelim Anıtkabir'deki hem çocuk parkı, oyun parkı hem de halı saha konusuna. Valla oyun parkının ben yani aldığım bilgiler çerçevesinde söylüyorum bir haftadır orada olduğu söyleniyordu. Bir hafta sonra birileri uyanmış ve onun kaldırılmasına karar vermiş. İşte kamuoyu etkisiyle falan o kaldırıldı. Bu halı sahanın da biraz daha uzakta olduğu ve onun da birkaç aydır orada olduğu tartışması var. Yakın zaman içinde o da kaldırılacaktır büyük ihtimalle. Hani bunun üzerine bir tartışma yapmak yerine toplumun daha genelinde, genelin üzerine, genelini değerlendirerek bir tartışma yapmanın daha doğru olduğu kanısındayım. Çünkü Türkiye'de bir sürü iş iyi gitmiyor. Hakikaten iyi gitmiyor. Ben sizle 15 gün önce burada konuşurken ekonomi de iyi gitmiyor demiş ve Moody's üzerine konuşmuştuk. Ve ben doların giderek artacağını söylemiştim. Bugün 3.07'de ve büyük bir ihtimalle de 3.1-3.2 şekline dönüştürecek durumda. Ve Fitch'i daha da bekliyoruz kararını. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada işler iyi gitmiyor. Ekonomik anlamda iyi gitmiyor. Siyasi anlamda iyi gitmiyor. Evet, belki işte bu Putin görüşmeleriyle falan bir pembe tablo çizilebilir ama arka planda işte meselenin öyle olmadığını bir şekilde görüyorum. Üzülüyorum da açıkçası. Yani bir gazeteci olarak üzülüyorum. Bir vatandaş, ülkenin vatandaşı olarak da üzülüyorum. Ama hakikaten iyi gitmiyor. Yani hani neresinden baktığında dökülen bir Türkiye ile karşı karşıyayım. Herhangi bir ekonomik ve siyasi yapısı oluşmamış ve oluşması ihtimali de biraz zayıf olan bir Türkiye ile karşı karşıyayım. Bilmiyorum, hakikaten ben hala karanlık görüyorum. 15 gün önce de karanlık görüyordum. Maalesef bugün de karanlık görüyorum ülkenin geleceğini. Keşke ben size yarından itibaren aydınlık bir tablo çizebilsem. Desem ki Türkiye'de yatırım yarından itibaren çok ciddi olacak. İsteyen Türk vatandaşı, Avustralya'da yaşayan Türk vatandaşı gelsin, buradan ev alsın, bunlar çok ciddi değerlenecek, burada bir iş kurmaya çalışsın, bu iş ciddi derecede kendisine bir gelir getirecek. Yani bireysel anlamda oradaki Avustralya vatandaşının da, ben burada sadece Türk vatandaşı demiyorum, Avustralya'nın da gelip burada yatırım yapmasını isterim ama şu anki hava hiç de buna uygun değil. Hakikaten baktığımda da toplumu gri görüyorum. Bir tek cümle söyleyeyim. Şu an Türkiye'den beyaz Türkler Türkiye'yi terk etmeye başladı. Çevremde çok fazla insan bana Yunanistan'da acaba ev alıp yerleşebilir miyiz sorusu sormaya başladı. Ve çevremde çok fazla insan İsveç'ti, Almanya'ydı, Danimarka'ydı. Bu insanların siyasetle falan alakaları yok. Ve oralara doğru yönelmeye başladılar. Ve oralarda oturma izinleri almaya ve ev satın almaya başladılar. Sigorta olarak ev satın alıyorlar. Hani buradan şu an gitmek anlamında değil. Sigorta olarak ev satın alıyorlar. Ne olduklarını bilmedikleri bir ülkede yaşama ve geleceğin ne olduğunu bilmedikleri bir toplumda yaşamanın getirdiği sonuçlar bunlar.
Sayın Süleyman Gençer, çok teşekkür ediyoruz. Gecenin geç saatinde bize bu yorumları geçtiniz.
Ben teşekkür ederim.
Sizlere iyi günler, iyi geceler diliyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.